Sayfa 42. Girer bacım, madem sıyrık, hele girsin, ne yaparsın? Bey sever mi böyle şeyleri? Kendi de inanmamıştı. Bey'in böyle şeylere bayılacağını bildiği halde seyyare bacının sevmez, böyle şeyler zıttı demesini bekledi. Ama demedi, yangına körükle gitti. Ona avrat olsun da etli butlu da cenabet. Eti de batsın butu da. Öylelerine tenezzül ederse kendi bilir. Aptal mıdır nedir? Terbiyesiz de. Sen mesela anası yerindesin. Sana bile etnen butnan iş bitmez ki, biter mi? Biterdi. İş etle butla biterdi asıl. Gülizar seyyare bacının susuşundan bu manayı çıkararak sinirlendi. Ağlayacaktı. Hele öyle bir şey yapsın. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Ellerinde sarat denilen buğday elemeye mahsus kocaman eleklerle huğun köşesinden çıkan köylü kadınları görünce kestiler. Ama Gülizar fena dolmuştu. Gözleri uzaklara, ta uzaklara dikilmişti. Bey öyle bir şey yapar, kızın etine butuna aldanırsa ne yapabileceğini düşünüyordu. Köylü kadınlar ellerinde eleklerle dikilip kalmışlardı. Yaklaştılar, teklifsizdiler. Erkeklerden çocuk düşürmekten, köydeki çapkınlıklardan konuşur, yarenlik ederlerdi. İçlerinde en yaşlısı, ''Ne var kız, ne düşünüyorsun?'' diye sordu. Gülizar cevap vermedi. Kalktı, sinirli sinirli uzaklaştı. Arkasından uzun uzun baktılar, kaybolunca, ''Zoru neresinden yine?'' dedi yaşlı kadın. Seyyare bacı güldü. ''Neresinden olacak? Beyi kaptıracak diye tasalanıyor.'' Seyyare bacının etrafını aldılar. Ha şu mesele. Ne belliyordu ya? Bey kendine mi kalacaktı? Zahar ki. Kimden kıskanıyor beyi? Ramazan'a gelen kızdan. Ya kız da hani laf aramızda tam beyin harcı. Etli, butlu, kanlı, canlı. Ramazan? Ramazan ne olacak? Adam sende. Kızın onu adam yerine koyduğu mu var ki? Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Benden işitmiş olmayın ama. Abo bacım bilmen mi bizi? Yanımızda adam boğazla sır çıkar mı bizden? Seyyare bacı fısıldadı. Atın yerine eşeği bağlamam diyor. Bütün olanları atın kim, eşeğin kim olduğunu uzun uzun anlattı. Kıza hak veren kadınlar kahkahalarla güldüler. Durup durup gülüyor, yaşaran gözlerini kirli etekleriyle siliyorlardı. Amma da doğru laftı ha. Hani kızın hakkı da vardı. Ramazan gerçekten de eşeğe benziyordu, deve gibi kızın yanında. Bu söz, atın yerine eşeği bağlayamam sözü, buğday eleyici kadınlar yoluyla köye yayıldı. Zaten antenleri gerili köylü, şehirden getirilen kız dolayısıyla Muzaffer Bey çiftliğinden uçacak havadisleri bekliyor, uzaktan uzağa etliliği, butluluğu işitilen kızla Muzaffer Bey arasında münasebet kuruluyor, tahminler yürütülüyordu. Parti çekişmeleri bile ikinci plana itilmişti. Demek kız, atın yerine eşeği bağlamayacakmış. Vay Ramazan vay, şap gibi yanmıştı fukara. Lakin kız da kızdı hani. Taşı tam gediğine koymuştu, yalan mıydı? Haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmişti soytarı. Bütün bu dedikodulardan habersiz Zaloğlu'ysa arada eskiden olduğu gibi kahveye iniyor, atın yerine bağlanmak istenmeyen eşekliğinden habersiz çay içiyor, kahve içiyor, sigara içiyordu. İçiyordu ama eski Zaloğlu değildi yine de. Nerede o attı mı? Mangalda kül bırakmayan Zaloğlu. Burnunun yeli kırılmış zavallılaşmıştı. Kahvenin tenha bir köşesine çekiliyor. Ne var ne yok, canın mı sıkılıyor ne diyenlere niye sıkılsın, ne sebep var cevabını veriyordu. O gittikten sonra başlanıyordu. Sıkılacak ne var şükür. Hiç canım, sülük gibi delikanlı. Ya belindeki çakar almaz, ya sustalı, milli mücadele gibi adam. Tövbe de, niye? Kurban olsun milli mücadeleye it. Sözün çalı mı canım? Bütün bunları çoğu sefer kabak hafız da işitiyor, kıs kıs gülüyor, renk vermiyordu. Versi Zaloğlu huylanır, görüşüp konuşmayı kesmese bile seyrekleştirirdi. İhtimal siyah havyar, rokfor peyniri, pastırma, sucuk, rakı hatta viskiden de mahrum kalabilirdi. Onun için nesine gerekti artık eksik laf? Hatta bir gece zengin Naci'ye bu bahsi açmış, atın yerine eşeği bağlamam lafını tahkik ediver. Kız sahiden söylemiş mi bakalım deyince, hafız sahte bir öfkeyle kadını terslemişti. Ben Allah adamıyım hanım, kimseyi kötülemede bulunmam. Beni alakadar etmez, herkesin gizlisi saklısı. Ama bir gün dayanamadı. Erenler dedi, bu işe bir çare bul artık. Zaloğlu şaştı. Hangi işe erenler? Eşek olmadığını ispat et. Yarım kiloluğu siyah havyarla devirmek üzereydiler. Elinden çatal düştü. Sen de mi duydun? Benim duymam mühim değil. Mühim olan köylünün duyması. Senin dünyadan haberin yok. Köy çalkalanıyor. Hayli içmiş ama kafayı tutamamıştı. Bu söz, köylünün duyması sözü birdenbire fena halde sarhoş etti. Demek köy çalkalanıyordu. Demek rezil olmuştu. Köy sokaklarında dolaşırken yahut kahveye girip çıkarken köylünün alaylı alaylı bakması, laf atması bundandı. Parti çekişmeleriyle kafası şişen kahvenin son günlerdeki durgunluğu bundan mıydı acaba? Yorgun gözlerini kabak hafıza kaldırdı. Meseleden haberin var öyleyse. Var. Nereden? Köy çalkalanıyor diyorum erenler. Haberi olmayan kaldı mı? Gözlerini hafızın arkasına rastlayan duvardaki Tevekkeltü al Allah levhasına dikti. Düşündü, düşündü, düşündü. Ne yapsaydı acaba? Ne türlü hareket etseydi? Benim yerimde sen olsan ne yapardın? Ne mi yapardım? Ne yapardın? Eşek olmadığımı ispat ederdim. Nasıl? Dolardım elime saçlarını, yer misin yemez misin? Evet, çıkar yol buydu. Ama kıyabilir miydi? Bu kadar sevdiği, her şeyi göze aldığı kıza karşı bu türlü hareket etmeye gönlü razı olur muydu? Ne düşündün? Hiç. Kıyamıyorsun değil mi? Seviyorsun onu. Sev. Ama koca köye seni rezil eden sevgiliye de haddini bildir. Mecbursun buna. Bak hala nikah kıyılmadı. Niçin? Çünkü istemiyor. Atın yerine eşeği bağlamak istemiyor. Eşek olmadığını ispata mecbursun Ramazan. Tek taraflı sevgi olmaz. Olur belki ama buna enayilik derler. Enayilikten kurtulmaya bak. Aksi halde hem biliyor musun böyle tek taraflı sevgiler insanı kılıbık yapar. Yarın karıdan dayak da yersin sen. Zaloğlu birden parladı. Kim? Ben mi dayak yerim? Sözün gelişi. Esas da yiğit adamsın sen şüphem yok. Tereddütle baktı. Sahi mi yoksa dalga mı geçiyordu? Sahi söylüyorum yiğit adamsın. Bakma cüssene. Cüssen ufak ama yüreğin büyük. Ona öyle bir sopa çek ki. Yüreğin büyük dedin de anam avradım olsun feleğe minnetim yok. Sen beni kafayı çekip kerhaneye giderken görmelisin. Narayı bastın mı orospular altına işer be. Bilmem mi? Ona öyle bir sopa çek ki duyanlar da pek maşallah desin dayağı yiyen de. Kız mı? Kız tabii. Der mi? Çocuksun be. Bazı kadınların dayaktan zevk aldıklarını unutma. Kadınlar hakkındaki bilgin kıt. Ne kıtı yahu? Değilse bilmen lazım. Kafasında bir şeyler canlandı. Kafayı çekmiş çekmiş genel evlere gitmişlerdi. İki arkadaştılar. Arkadaşı dostuyla dargındı. Diş biliyor ama ele geçiremiyordu. O sıra dışarı çıkıvermesin mi? Kadını saçlarından tutup yere yatırmış, tekme, tokat, yumruk iyice benzetmişti. Zaloğlu başladı. Bir tarihte efendi, genel evlerde dostum vardı. Aramız açıktı o sıra. Lakin avrat da avrat ha. Benim için ölüyor. Yüz vermiyorum. Yoluma altın dizse fos diyorum. Büsbütün çılgına dönüyor. Çılgına dönmesinin sebebi cesurluğum. Sendeki yürek Kemal Paşa'da yok derdi. Neyse orası lazım değil. Bir baktım avrat dışarı çıktı. Beni görünce ayaklarıma kapandı, tepem attı. Görenler ne der? Yakışık alır mı? Allah seni inandırsın imam. Saçlarını elime bir doladım. Yer misin yemez misin ha? Ne diyorsun yahu? Gözüm dönmüş ki. Bakma benim öfkem pek fenadır. Deli kafa bir kızdı mı? Sonra ne olduydu? Ne olacak? Ağız burun kan içinde hoşafa döndü tekmil. Polis molis karakol marakol? Pek farkında değildi. Arkadaşı kadını kan içinde bırakıp tüymüştü ama sonu ne olmuştu? Kabak hafız eşelemeyi siyasetine uygun bulmadı. Neyse dedi. Buna da böyle bir mariz ister. Dayak cennetten çıkmadır. Dayın gelmeden işi sağlama bağla. Dayım mı? Gelirse ne olur? Ne mi olur? Atın yerine eşeği bağlamam dediğini duyarsa yakışık alır mı? Koskoca Muzaffer Bey'in yeğenisin. Hiç olmazsa o adamın şerefini düşün. Dayına bir avrat böyle dese ne yapar? Olanca heybetiyle dayısı canlandı kafasında. Koç bıyığı, çatık kaşları, iri gözleri, sıkı mı? Ona karşı hangi avrat böyle laf atmaya cesaret edebilir? Sen de onun yeğenisin. Ona layık bir yeğen olduğunu ispat etmelisin. Dayım gibi yok değil mi? Dayın gibi adam tekmili küreyi arzda zor bulunur be. Pireyi sekitmez ama yeğeninin avradına o kadar adi değildir. Ya hiç değil. Bırak dayını şimdi, beni dinle. Hemen şimdi kızın yanına var. Meseleyi aç. Güzellikle oldu oldu, olmadı günah senden gider. Tatlı tatlı konuşmak, konuşabilmek en iyisiydi. O zaman eşek olmadığını ispatı da hacet kalmazdı. Köylü ne derse desin, köylüyü adam yerine koyacak değildi ya. Sonra kızın içip kalktı. Gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçtan aşağı olmazmış bakalım. Ben şimdiye kadar hiç karşılaşmadım. Belki de bunun için kızıyor. Güzellikle olursa ne âlâ, olmadı mı? Olmadı mı yaradana sığın. Biliyorum ben yapacağımı. O benim ne mal olduğumu bilemez daha. Çıktı. Karanlık ayazda çamurlara bata çıka çiftliğin yolunu tuttu. Demek köy çalkalanıyordu. Rezil olmuştu ha. Dayısı gelmeden önce halletmeliydi bu meseleyi. Aksi halde bas bas bağırır, madem kızın gönlü yoktu, ne diye sorup sual etmediniz? Binliği ne için verdiniz? Yazık değil mi paraya, Allahsız namussuzlar diyebilir, kızı döver, belki de kovardı. Kafasında güllü canlandı. Böyle bir kızı kovabilir miydi? Etli butlu, bıngıl bıngıl kız, huylandı. Ama kabak hafız, dayın o kadar adi değil demişti. O kadar değil. Biraz mı demek istemişti? Diyemezdi, demezdi, kendini bilirdi kabak. Çiftlikten içeri girdi. Kızın penceresinde ışık vardı, demek yatmamıştı. Çiftliğin emektar bekçileri, iki kocaman köpek koşarak geldiler. Zaloğlu'nun alışkın kokusunu alınca havlamadılar. Kuyruklarını sallayarak yaltaklanmaya başladılar. Avluyu geçti, beton evin merdivenlerini düşünceli düşünceli çıktı. Sofada durdu. İçeriden mırıltı falan gelmiyordu, yoksa yatmışlar da lambayı açık mı bırakmışlardı? Usulcacık kapıya sokuldu, anahtar deliğinden baktı. Güllü sedirde tek başına oturuyor, sessiz sessiz ağlıyordu. İçi parçalandı. Niçin ağlıyordu acaba? Derdi neydi? Gülizar'la aralarından geçenleri biliyordu. Bey'in odasına girdi diye terslenişi mi zoruna gitmişti? Kapıyı itip girdi. Güllü iğne dürtülmüş gibi irkildi. Ne o, niye geldin? Zaloğlu şaşaladı. Bir kenardaki yatağında uyuyan Gülizar'a baktı. Niye geldin diyorum sana. Yutkundu. Ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Kendini toplayarak seninle konuşacaklarım var dedi. Ne konuşacakmışım benden? Fenalığa gelmedim. İstersen fenalığa gel. Senden korkun mu var? Tepesi attı. Benden korkmuyorsun demek. Sedirden atlayıp yanına geldi. Senin neyinden korkacakmışım lan? Sen de adam mısın? Çık dışarı hadi. Omzundan itti. Zaloğlu direnmek istedi. Tekrar itti. Kapıya çarpıldı. Kız biçimli dur ha. Tekrar sonra tekrar itildi. Yere diz verip kalkıyor. Tekrar itilince sendeliyordu. Ne oluyorsun be? Çık dışarı, cehennem ol, soytarı. Sensin. Ben mi? Al al. Tokat şakırtılarınla uyanan Gülizar yataktan fırladı. Zaloğlu'nu kızın elinden zorla kurtararak dışarı çıkardı. Hala odaya saldıran Zaloğlu. Bırak diye bağırdı. Bırak beni Gülizar. Gülizar sımsıkı kucaklamış bırakmıyordu. Şirneme, şirneme Ramazan. Vallahi ağzını burnunu dağıtır. İn git gece vakti. Kim dağıtır, o mu? Onun feriş daha dağıtamaz. O kim oluyor ki? Kim mi oluyor? Güllü atmaca gibi yetişti. Zaloğlu'nu Gülizar'ın elinden çekip aldı. Erkek gibi dövüşüyor. Tokadı attıkça oğlanı yerden yere seriyordu. Ne Gülizar ne başkası. Gözleri dönmüştü. Erkek gibi küfrediyordu. Zaloğlu'nu altına aldı. Yumruklamaya başladı. İnliyordu Beriki. Gülizar şaşırmıştı. Merdivene koştu. Gücünün yettiği kadar bağırmaya başladı. Yasin Ağa, Yasin Ağa. Uykusu çok hafifti Yasin Ağa'nın. Yataktan don paça fırlayıp koştu. Ne var kız? Koş Yasin Ağa, koş. Gülü'nün sinirli sesi Zaloğlu'nun boğuk feryatları sakin gecede yankılar yapıyordu. Koştu. Merdiveni bir solukta çıktı. Sofanın alacakaranlığında boğuşanları kuvvetle elleriyle tutup ayırdı. Durun şöyle. Nedir bu gece vakti, kudurdunuz mu? Zaloğlu'nun yüzü gözü kan içindeydi. Hala hamle eden kızın öfkeden tiril tiril titreyen kuvvetli vücudunu kolları arasına aldı, zor zapt ediyordu. Bırak beni, bırak beni, Allah aşkına da göstereyim şuna. Zaloğlu'nu Gülizar tutmuştu, hala Yasin'imi bırak da göstersin erkekliğini diye meydan okuyordu. Seyyare bacı ile erkek yanaşmalar da koşup gelmişti. Gülizar Zaloğlu'nu beyin odasına götürdü. Lambayı yaktı, her şeye rağmen memnundu. Yeğenine karşı bu türlü davranan bir kızı bey çiftlikte tutacak değildi ya. Dolaptan pamuk, ispirto, tentürtüyot getirip başladı. Berike, ah diyordu, ah Gülizar, bırakmadınız ki, ne fayda. Bıraksak öldürecekti seni be. Kimi, beni, onun gibi 30 denesine boş vermişim ben. Şu yüzünün haline bak, kız değil canavar. Ejderha olsun isterse. Onu bunu ne yapacaksın? Bey gelince anlat. Bana böyle böyle yaptı de. O sana avrat olmaz. Onun yüzü cam kırığıyla sıyrılmış. Tövbe avrat olmaz sana o. Yol yakınken defet gitsin. Yasin Ağa öfkeyle geldi. Nedir bu ettiğin Ramazan, ayıp değil mi? Utanmıyor musun? Ben sana nikahtan evvel varma yanına demedim mi? Gülizar, yol yakınken defedin dedi. Ne yol yakınkeni? 1000 banknot saydık. Bey'e ne cevap vereceğiz? Yol yakınkenmiş. Avanta mı var? Onun canına minnet. Rezil olduk tutmalara. Yarın dinle. Köyde çıkan söylentiyi bir dinle. Kız Ramazan'ı öfelemiş derlerse utanmaz mısın? Zaloğlu ayağa fırladı. Kim öfelemiş beni, o mu? Onun gibi 30 tanesi. Yasin Ağa kolundan tutup çocuk gibi oturttu. Kes kes, yiğitliğini de bırakmam. Zaloğlu sedire kapandı, başladı çıkırmaya. Gülizar, oğlanın ne kabahati var dedi. O da erkek, onun da izzeti nefsi var. Atın yerine eşeği bağlamam diyor, yazık değil mi? Tekmil köylünün ağzında, bir kıza yakışır mı bu sözler? Yasin Ağa içini çekti, yakışmazdı, doğru. Kırdığı ceviz 40'ı geçmişti. Bu böyle olmayacak dedi. Bey gelinceye kadar çekerim ben bu derdi. Bey geldikten sonra ne halleri varsa görsünler. Atar mı? Ayağının altına alıp çiğner mi? Geldiği yere savar mı? Ne yaparsa yapsın. Geldiği yere savsın, bitsin gitsin. Bilmem. Bey gelsin de hayırlısıyla. 3. Bey'in gelmesi uzadıkça çiftlikte huzursuzluk artıyordu. Bir yanda Güllü, bir yanda Zaloğlu ile Gülizar. Yasin Ağa şaşırıp kalmıştı. Kime dert anlatacaktı? Kabak hafız, git babasını bul, vaziyeti anlat diyordu. Bey gelmeden nikahı ne yapıp yapıp kıyalım. Zaloğlu'nun ne fayda bırakmadılar. Bir bıraksalardı Habibini şaşırtacaktım onun demesine karşılık her şeyi öğrenmişti, biliyordu. Bey gelince olabilir ki kızar, kızı geldiği yere geri göndermeye kalkardı. Onun için imam nikahı bir an evvel kıyılmalı, imam efendi alacağını almalıydı. Ondan sonra isterse geri gönderilsin. Yasin Ağa imama hak vermekle beraber elinden bir şey gelmediği için düşünüyor, kara kara düşünüyordu. Gün geçmiyordu ki kavga gürültü eksik olsun. O günde oturmuş düşünürken yine kıyametler kopmaya başladı. Güllü ile Gülizar'ın öfkeli sesleri ortalığı çınlatıyordu. Koştu, çiftliğin kadın erkek tutmaları beton evin önüne birikmiş, iki kadının yüz kızartıcı küfürlerini dinliyor, gülüşüyorlardı. Çiftlikte olup bitenleri köye ulaştıran bunlardı şüphesiz. Eve girmeleri yasak olduğundan merdivenin yanında toplanmışlardı. Açık saçık küfürler erkekleri tahrik ediyor, sözde utanıp kulak memelerine kadar kızaran kadınlarsa savuşup gitmiyorlardı. Yasin Ağa bağırdı, çağırdı, maymun mu oynuyordu, işleri yok muydu da dikilip duruyorlardı. Hadi bakalım, haydi işinizin başına. İstemeye istemeye dağıldılar, yukarı çıktı. Neredeyse saç saça baş başa geleceklerdi. Araya girdi. Dertlerinin ne olduğunu sordu. Güllü cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Odasına çekilip kapıyı yüzlerine çarptı. Yasin Ağa sapsarı baktı, baktı, ne desindi, ne demeye hakkı vardı. Bela diye satın almıştı başına. Gülizar'ın anlattıklarını duymuyor, günün birinde Muzaffer Bey'i avcunun içine alırsa hepsine nasıl kan kusturacağını düşünüyordu. Muzaffer Bey yüz verirse yanmışlardı sahiden de. Bu öfke, bu kin, bu çalımla hepsinin başına birer çorap örer, çiftliği avcunun içine alıverirdi. Görülmemiş şey değildi. Dedesi, Muzaffer'in babasının babası, 4 hanım hanımcığın üstüne bunun gibi arsız bir oyuncu kızı nikahlamamış mıydı? Kız aptaldı da üstelik. Muzaffer de o dedenin çalmadan oynayan zirzop bir torunuydu. Onun kanını taşıyordu. Gülizar'la Zaloğlu'nu bir kenara çekti. Ben bu kızdan korkmaya başladım dedi. Merakla sordular. Ne gibi yani? Endişelerini bir bir anlattı. Zaloğlu boş ver dedi. Dayım zampara mamparadır ama yeğenin avradına el atacak kadar dadi değildir. Ne Gülizar bu kanıdaydı ne de Yasin Ağa. Zaloğlu da değildi ama kendini buna inandırmaya çalışıyordu. Yasin Ağa inşallah dedi. Zaloğlu niçin kavga ettiklerini sordu. Gülizar anlattı. Bey'in odasının anahtarını istedi benden. Ne yapacakmış? Bilir miyim? İçeri girip sedirlere oturacak. masasını karıştıracak zar. Geçen gün girdi, sedire oturdu, başladı yaylanmaya. Yapma bacım dedim. Bey pek kızar, odasına girilmesini istemez dedim. Sana ne dedi? Beyin vekili misin? Pek arsız. En biri beyin fotoğrafı. Geçti karşısına, güzel adammış, niye evlenmemiş, insan böyle birine gelin gelmeli ki? İpsiz sapsız laflar, kız kısmına yakışır mı utanmıyor da. Anahtarı vermedin değil mi? Vermedim diye tutuştu benden. Ne karışıyormuşum, beyin nikahlısı mıymışım, bana neymiş? Bir celallendi, bir parladı. Yasin Ağa başını dertli dertli salladı. Aklıma gelenler başıma gelmez inşallah. Kim ne derse desin, ben hiç beğenmiyorum bu kızın gidişatını. Zaloğlu yine huylandı. Ne var gidişatında? Bilmem, ne olduğunu görmüyor musun? Görmüyorum, nedir? Neyse, aklıma gelen başıma gelmez inşallah dediğime bak sen. Yol yakınken gidip babası olacak Dürzü'yü görmeli de sıpasına söz anlatsın. Bösbüyük başımla kapıyı nasıl çarptı suratıma. Ertesi gün bir derlik çiğit getirmek üzere şehre yollanan bir kamyona atlayıp gitti. Kuru köprüde berber Reşit'i buldu. Reşit dükkanını badana ettirmekteydi. Kızın çiftliğe satışından hissesine düşenle yeni usturalar, yeni peşkirler, büyük bir ayna satın almıştı. Yasin Ağa'yı her zamanki aşırı iltifatlarla karşıladı. İskemle ikram etti, kahve söyledi. Bu arada Yasin Ağa'nın durgunluğu da dikkatinden kaçmamış, dilinin altında bir şeyler olduğunu sezmişti. Bozuntuya vermedi. Bir iskemle alıp karşısına geçti. Dereden tepeden, hoş beşten sonra söz güllüye geldi. Yasin Ağa tüm öfkesine rağmen yine de soğukkanlılığını yitirmedi. Her şeyi ağır ağır usulüyle anlatmaya başladı. Burun köklerine akmış ufacık gözleriyle berber Reşit dinliyor, arada bak sen, vay kahpe vay dediği halde içten içe seviniyordu. Pek beğenmişti kızın siyasetini. İster misin suyu gözünden kessin diye geçirdi. Olmayacak ne vardı? Beyin eline eteğine ne kadar pis, nasıl pireyi sekitmez bir zampara olduğunu Cemşir'den zaman zaman dinlemişti. Ama yeğeninin avradına el atar mıydı acaba? Keşke atsaydı. Keşke kızı baştan çıkarsa da ne kaybederlerdi sanki. Kendine, hele kendine göre ne vardı? Ortada henüz fol yok, yumurta yokken Muzaffer Bey kıza el atmış da aralarında bir şeyler geçmiş gibi seviniyordu. Gözleri parlıyor, içinin sevinci dışına vuruyordu. Karısını hatırladı. Bir gece çay içerken Reşit demişti. Yeğeni derken ister misin bey vurulsun kıza? Üzerinde durmamıştı. O zaman onun için önemli olan kızın ne pahasına olursa olsun çiftliğe yollanması, geriye kalan 500'ün alınmasıydı. Alınmıştı da. Şimdi işler değişmişti. Kızın beyi çarpması çok iyi olur, tadından yenmezdi. Yasin Ağa'nın anlattıklarına göre kızın niyeti buydu galiba. Aferindi, aferindi şu kıza. Babasına çekmemişti, açık göz, cin gibi bir şey çıkmıştı. Yasin Ağa'yı dinler görünerek sözde öfkeleniyordu da. Bak edepsize diyordu, bak terbiyesize. Kız benim olsa, ibreti alim için bacağına bastığım gibi. Yasin Ağa bütün endişelerini sayıp döktü, sonunda Cemşir'i sordu. Evinde dedi Reşit, yatıyor hasta. Nesi var? Allah'tan bir hastalık bilmem ki. Ellerinde, ayaklarında kaşıntı oldu, şişti her yanı, tulum tulum. Uyuz olmasın? Değil demiş doktor. Ya, bilmem ki, derdi mi biter Allah'ın, evinde yatıyor. Karaciğer yetersizliğinden ileri gelen, alerjik bir halden dolayı evinde, sünnet çocuğu gibi günlerden beri yatıyordu. Gülünün sarılıktan yeni kalkmış anasından başka, üç analığı da evlerini, barklarını, çoluk çocuklarını bırakıp sevgili Cemşirlerinin yanına koşmuşlardı. Yalnız karıları mı? Cemşir'e hayran, genç ihtiyar, bütün tanıdık kadınlar, komşular, yatağı etrafına çevrilmiş, gak dedimi et, guk dedimi su yetiştiriyorlar, ona yararlı olabilmek için bahane arıyorlardı. Koca karı ilaçları fayda vermeyince doktor getirmek zorunda kalmışlardı. Hastalığı teşhis eden doktor, fazla içkiden ileri geldiğini, böbrek ve karaciğerin vücuda giren toksinleri dışarı atamayıp kan yoluyla yaydığını, mutlak perhize girmesini tavsiye etmiş, bir de reçete yazmıştı. Babalarının en küçük ilgisini görmemiş, yalın ayaklı cılız çocuklar ellerinde reçete fırlamışlardı. Çırçır fabrikalarında günde 12'şer saat çalışıyorlardı. Babalarının ilaçlarını haftalıklarından ayırdıkları paralarla satın almışlardı. Kalsiyum iğneleri, C vitamini, hormon, tonokson ve benzeri. Cemşir tembel tembel yanlanmış bir camız ağırlığıyla yatıyordu. Etrafındaki kadınlardan körpecik birini gözüne kestirdiği oluyordu arada. Kadının ufacık elini kocaman avuçları arasında okşuyor, gözleri hazdan yumuluyordu. Karıları kıskanmak şöyle dursun, bakmıyorlardı bile. Erkekti o. Erkeklerin şahı hemdi. Böyle birine avratlık etmek, ondan çifte çifte doğurmuş olmanın gururu yetiyordu. Ufacık gözleri, kupkuru yüzüyle berber Reşit, oda kapısında belirip çiftçi başı Yasin Ağa'nın geldiğini telaşla haber verdiği sıra, Cemşir avucundaki ufacık eli okşuyordu. Gözleri hazla yumuluyordu. Arkadaşı, arkadaşlıktan da ileri saydığı yakını, Reşit'in sesini duyunca gözleri açıldı, avucundaki eli itip doğruldu. ''Buyur, Yasin Ağa geliyor. Buyursun.'' Kadınlar bir an odanın içinde telaşla kaynaştılar, sonra örtüler düzeltilerek birbirlerinin peşi sıra çıkıldı. Yasin Ağa'nın gelmesi bir hadiseydi. Niye gelmişti acaba? Güllü'den haber mi getirmişti? Nikah kıyılmış mıydı? Yoksa düğüne davet etmek için mi gelmişti? Kapıya toplanmış, birbirlerine dayanarak içeriği gözetliyor, bir haber, bir habercik duyabilmek için nefeslerini kesmiş bekliyorlardı. Cemşir sırt üstü yatmaktaydı. Yatmaktaydı ama kadınların arasındaki gibi rahat değil. Koca Muzaffer Bey'in çiftçi başısı kızının dünürü Yasin Ağa'nın yanındaydı. Yasin Ağa'nın altına döşek çekilmiş, arkasına yastık konmuştu. Sigara ikram edildi, kahveyi nasıl içtiği soruldu. Reşit civa gibi merdiveni iniyor, çıkıyor, kadınlara kumanda ediyordu. Ne yapsa aklı fikri kızdaydı. Beyi cin çarpar gibi çarpsaydı ah, ah bir çarpsaydı. Böyle bir şey olur da kız çiftliğin hanıma durumuna geçerse kendine gün doğacak gibi geliyordu. Kahveleri getirip önlerine koydu. Sonra karşılarına diz çöküp oturdu. Berikiler havadan sudan konuşuyorlardı. Sevincini belli etmemeye çalışarak Yasin Ağa'dan Güllü hakkında işittiklerini saydı döktü. Yasin Ağa'ya hak veriyor, kızın terbiyesizliğini içerliyordu sözde. Berber Reşit'in içerlediğini gören Cemşir de ona uyuyor, kıza birlikte verip veriştiriyorlardı. Yasin Ağa memnun. Bey gelmeden imam nikahını kıydıralım dedi. Hükümet nikahına kulak asma, olmasa da olur. İş hoca nikahında. Kız razı gelse kolay. İyi bir imam var bizim orada, köyün imamı. Biliyoruz dedi Reşit. Rüyayı gören imam değil mi? Lakin kıza söz dinletmek mesele. Atın yerine eşeği bağlatmam diyordu, bir daha demiyor. Reşit kımıldandı, terbiyesiz. Sen onun kusuruna bakma ağa. Ortada aslan gibi babası var şükür, ben varım. Tamam. Ben de bir babası sayılırım. İş ondan değil, bizden biter. Benim aslan gibi sevgilimi vurdurdular diyor. Halt etmiş. Ardına düşüyormuş kızın. Kardeşi genç cahil çocuk. Kanına dokunmuş tabii. Bir gün uğruna çıkmış, demiş sen benim bacımın ardında dolanıyormuşsun. Bizimki bir daha duymayayım demiş, işin esası bu. Gece oturuyorduk. Bir baktık geldi oğlan, fitil gibi sarhoş. Ana avrat dümdüz gidiyor. O saat çaktım işi. Dedim buna bir arka veren var. Araya girmeme kalmadı. Hamza kanı ispirto gibi delikanlı, tabancayı çekti yekindi. Yasin Ağa evvelce uzun uzun dinlemişti bunları. Neyse dedi, olan olmuş, geçen geçmiş, bırakalım bunları da işimize bakalım. Yine Reşit cevapladı. Olur ağa, bakalım. Sen hiç merak etme, babası hasta, gelemez. Ben gelirim istersen. Derdim zorum, bey gelmeden nikahın işinin bitmesi. Nikahsız kızın namahremlerin içinde durması Müslümanlığa sığmaz. Yarın gideceksin köyden değil mi? Allah izin verirse. Beraber gideriz, yuvasını yaparım ben onun. Demek geleceksin Esak'tan. Ne yapayım ağa, babası hasta. Ben geleyim ki işler bir an evvel haline yoluna girsin. Sen de bu içinden çıkılmaz beladan kurtul. İkinci kahveler, üst üste sigaralar içilmişti. Yarın sabah birlikte gidilmek için handa buluşulmak kararına varıldıktan sonra Yasin Ağa hayırlı şifalar dileyip kalktı. Reşit de kalktı. Adamı caddeye kadar götürüp bir faytona bindirerek döndü. İçi içine sığmıyor, acelesinden bacakları birbirine dolaşıyordu. Eferim kız, eferim ulan kız. Benim akıl edemediğimi sen ettin. Aferin sana. Yarın varırım. Eğer maksadı oysa tadından yenmez. Değilse bile kulağını iyice bükerim. Eşekliğin lüzumu yok. Herifi çarpmaya bak derim. Devlet kuşu bu. Anam avradım olsun devlet kuşu. Aramayla bulunmaz meğer ki rastgele. Herif madem pireyi sekitmez, zampara tamam. Kız da etli butludur az buçuk. Ulan Güllü, ulan Güllü, bütün iş sende. Gözünü açtın mı yaşadık, hepimiz yaşadık. İlle Reşit emmim. Sen çiftliğe hanım, ben de Yasin'in yerine çiftçi başı. Cemşir mi? Cemşir zaten tembelin biri. Yanlansın, uyusun sığır gibi. Adımlarını açıyor, Cemşir'e bir an önce kavuşmak için acele ediyordu. Kadınlar Cemşir'in etrafını merakla alıvermişlerdi. Neler konuşulduğunu öğrenmek için geberiyorlar, adamın ağzından tane tane zorlukla çıkan sözleri can kulağıyla dinliyorlardı. Demek böyleydi ha? Güllü'nün büyük analığı terbiyesiz dedi. Koskoca bir beyin yeğenine utanlıyor da size bir şey diyeyim mi? Bu kızın başına bir çakacak var, gözüm hiç su içmiyor benim. Öteki analıkları da hemen tasdik ettiler. Benim de. Benim de vallahi. Böyle kız mı olur? Ölmüş gitmiş. Hala fellah oldu da fellah oğlu. Oradaki kadınların hiçbirinin gözü su içmiyordu. Güllü'nün öz anasından başka. Cemşir'in de gözü su içmemekle birlikte asıl korktuğu Muzaffer Bey'in huylanıp çapa mevsiminde ondan ırgat istememesiydi. O zaman ne yapacaktı? İçini çekti. Birden gözü en küçük karısına, Güllü'nün anasına ilişti. Yüzü asıldı. Kız onun yüzünden aksilik ediyormuş gibi başını nefretle çevirdi. Kadın suç üstünde yakalanmışçasına rahatsızlık duyarak edepsiz diye söylendi. Bu asiliği kimden almış bilmem ki. Boynunu büktü. Öteki kadınların gözleri sevgili Cemşirlerindeydi. Üzülüyordu fukara. Ellerine geçse Güllü'yü lokma lokma doğrarlardı. Pis cenabet. Ondan iyisine mi varacaktı? Tam bu sırada Berber Reşit, içindeki sevinci dışa vuran pırıl pırıl gözleriyle içeri girdi. Merdiveni çıktı, Cemşir'in yatağı yanına diz çöktü. Cemşir memnun sordu. Gitti mi? Hana gitti, yarın beraber gideceğiz. Ağzına yüzüne iyi bir sıç kahpe Dölü'nün. Ben ayakta olmalıydım ki şimdi. Gülü'nün anası, kalkamazsın inşallah diye geçirdi. Reşit alev alev gözlerini kırpıştırarak, sen hiç merak etme dedi, işi bana bırak. Yol yoluyla, orman baltayla. Sen hiç keder etme. Ben işimi bilirim. Bana derler Berber Reşit. Ne söyle ne işit. Önünde ben varken bu kadar yıllık arkadaşız, arkadaştan da ileri. Bir günden bir güne başını belaya soktun mu? Sokmadın. Sen keyfine bak, ben işimi bilirim. Yağdan kıl çeker gibi evvel Allah'ın izninle. Nikah razı olmazsa sonunu düşünsün. Merak etme dedim ya. Yerinde duramıyor, oturamıyordu. Yol yoluyla, orman baltayla. Yanında oturan gencecik bir kadının tombul pembe yanağından parmaklarıyla makas aldı. Kadın beklemiyordu. Dert dedi. Reşit'in eline vurdu. Karnına. Artını da koynuna soyka. Babam yaşında herif utanmıyor da. Gülüyordu. Fıkır fıkır gülüyordu. Bir başkası yaşlı bir kadın. Allah canını almaya diye arkasına vurdu. Ölüp gittin gözün çöplükte. Niye ölecekmişim? Ben daha güveye gireceğim. Sünnet olacaksın sünnet. Olacağım hey. Satırı al da gel. Allah canını ala, lafı da ağzında. Allah senenin canını alsın, deli soyka. Kahkahalar. Öyle mi Reşit? Benim aslan gibi erimi içirdin içirdin de yataklara düşürdün değil mi? İçin soğudu mu şimdi? Kabul etmedi. Ben mi içirdim? Kim içirdi ya? Kelimci, erkek adam tabii içecek. Bir koca karı başını salladı. Şu hastalık gelip seni bulmaz da. Cemşir keyifli keyifli gülüyordu. Reşit kıçını kaşıyarak kalktı. Nazarınız değecek, faillikler. Haydi gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Dükkana. Badana ediliyordu, badanaya ihtiyacı olan haber versin. Kahkahalar yükseldi, Cemşir bile katılıyordu. Utanmaz ağırlanmaz. Bir koca karı terlik attı, değmedi. Merdiveni inip gitmişti bile. Arkasından uzun uzun gülüştüler. Bu herif ihtiyarlanmazdı, tövbe ihtiyarlamazdı. Bu gamsızlık oldukça ihtiyarlamazdı. Dünyanın kıçına parmak atmıştı. Cemşir, arkadaşımın gıyabından atmayın dedi. Ona laf yok. O olmasa ben olmam. Memlekette bir tane o. Ne dükkan, ne dükkanın badanası, içinde çalkalanıp duran sevinci paylaşacak, ağzı sıkı birini arıyordu. Aklına karısı geldi, evinin yolunu tuttu. Kadın avlu kapısının eşiğine oturmuş, komşu kadınlarla çene çalıyordu. Kocasının vakitsiz ama aşırı neşeyle gelişinden manalar çıkararak kalktı, peşinden yürüdü. Harap merdiveni çıktılar. Odaya girince Reşit heyecanla sordu. Kim geldi bil bakalım. Kadın çıkık elmacık kemikleri, çevreleri morarmış çökük gözleriyle kocasına bakıyor, kestirmeye çalışıyordu. Düşündü, düşündü, düşündü, bulamadı. Kim geldi? Yasin Ağa. Esahtan mı? Ne zaman? Ne dedi? Güllü nasılmış? Reşit her şeyi bir çırpıda anlattı. Kendi düşüncesini açıklamadı. Bakalım karısı ne düşünecekti? Kadın. Ben sana demedim miydi dedi. Güllü akıllı kızdır. Akıllılık ederdi yeğeni derken. Reşit karısını fevkalade zeki bularak alnından öptü. Zayıf mayıf, çirkin mirkin, tam kendine layık karıydı. Nasıl da üstüne basmıştı. Sevinç içindeydiler. Yarın çiftliğe gidiyorum dedi. Çiftliğe mi? Ne var da? Ne mi var? Gün bugün, saat bu saat değil mi kız? Madem atın yerine eşeği bağlamıyor, atı bağlasın. Göz kırptı, doğru değil mi? Doğru, hem de bıçak gibi. Demek yarın gidip... Babası azarla diyor, deli miyim? Yürüyen atın başına vurulur mu? Cemşir miyim ben? Kaçın kurasıyım. Lakin eferim, kurnaz kızmış. Ben gidiyorum, hadi. Nereye? Dükkana. Kimseye bir şey söyleme. Karda yürüp izimi belli etmeyeceğim. Cemşire bile bir şey demedim. Sen şimdi doğru dükkana mı gidiyorsun? He. Dükkanın mükkanın kuyruğuna çarpayım bundan sonra, öyle değil mi? Reşit memnun. Bak hele bak. Çıktı gitti. Kadın arkasından uzun uzun baktı. Çiftlik, beyaz beyaz koyunlar, kuzular. Hikar, kurular boyunlarına kurdele bağlardı. Ah şu iş oluverseydi de şu fakir mahalleden, dedikoducu kadınlardan kurtulsaydı.